İyi günler sayın seyirciler. Kısa bir aradan sonra Birlik Zamanı programıyla Ankara Stüdyomuzdan yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Profesör Doktor Sayın Anıl Çeçen Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Beni televizyonunuza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve iyi yayınlar dilerim.
İnşallah efendim. Programımıza başlarken öncelikle sizin bir biyografinizi, bir özgeçmişinizi mümkünse seyircilerimize paylaşalım. Sizden dinleyelim.
Efendim ben doğma büyüme Ankaralıyım. Evet. Belki biraz fazla Ankaralıyım. Ankara'da doğdum ve hayatım hep bugüne kadar Ankara'da geçti. Ama Ankara'da hapsolmadım. Hem Anadolu'yu hem de dünyayı dolaştım. 40'tan fazla ülkede Türkiye'yi temsilen çeşitli toplantılarda bulundum. Anadolu'yu da karış karış çeşitli toplantılar, baroların, derneklerin, üniversitelerin, Atatürkçü Düşünce Derneklerinin yaptığı toplantılarla Anadolu'yu da görme imkanım oldu. Ben Ankara'da önce Anıttepe İlkokulu'nda okudum. Anıtkabir'in yanı başında. Daha sonra Atatürk'ün kurduğu Maarif Cemiyetin Koleji, Türk TED Koleji'nde mezun oldum. Daha sonra da Atatürk'ün açtığı Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudum ve hoca oldum. 1965-66 ders yılında öğrenci olarak hukuk fakültesine girdim. Şimdi 2014'teyiz, 2015'e giriyoruz. Önümüzdeki yıl Atatürk'ün hukuk fakültesinde 50. yılım dolacak.
Çok güzel.
Ve ben de emekli olma hakkını elde edeceğim. Evet. Şu an Ankara Hukuk Fakültesi'nin kamu hukuku bölüm başkanıyım. Evet. Yani artık en üst düzeyde hocalık makamına geldim. Bana bu fırsatı, bu şansı veren üniversiteye, fakülteme ben tabii ki müteşekkirim. Ama ben de boş durmadım. Bunun karşılığında 30 binden fazla öğrenci yetiştirdim. Şu an Türkiye'nin çeşitli kademelerinde yargıç olsun, savcı olsun, efendim vali olsun, yönetici olsun, bizim Ankara Hukuk Fakültesi mezunları görev yapmakta benim öğrencilerim olarak ve ben de tabii bununla gurur duyuyorum. Bu arada boş durmadık. Hem okuduk dünyayı, Türkiye'yi takip ettik hem de bu arada çeşitli çalışmalar, bilimsel araştırmalarla 25 adet kitap yayınladım. 500'den fazla makale yayınladım.
Bravo.
Bunların bir kısmı internette yayınlanıyor ve Türkiye'nin birikimini bugün özellikle Atatürkçü çizgide gündemde tutmak üzere yaptığım çalışmaların bugünkü boyutlarını, bugünkü anlamını görebilirler. Ben şuna inanıyorum, bir genel kamu hukukçusu olarak devlet bilimiyle uğraşıyorum, hak ve özgürlüklerle uğraşıyorum, haklar ve özgürlüklerle devletin, otoritenin kesişme noktasındaki problemlerle uğraşıyorum. Bunlar genel kamu hukukunun sorunlarıdır ki bu sorunları ele alarak bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz bir siyasi laboratuvardır. Üç kıtanın ortasında, batıda Avrupa, doğuda Asya, güneyde Afrika. Ama biliyorsunuz burası eski dünyadır. Yeni dünya Amerika olarak ifade edildiği noktada. Hem tarihin ağırlığını, hem geçmişten gelen birikimi, hem de bugünkü sorunları çok yoğun bir şekilde iç içe geçmiş, karışık bir şekilde yaşıyoruz. Tabii bunların Türkiye açısından ortaya çıkardığı sorunlar da bizi giderek uğraştırıyor. Bu çerçevede Türkiye gerçekten canlı bir ülkedir, hareketli bir ülkedir. Türkiye'de siyasi gündem sabahtan akşama değişir.
Doğru.
Her an farklı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabah bir gelişmenin öğleden sonra tersini, akşamki bir gelişmenin sabah da tamamen karşıtıyla uyanabilirsiniz. Bu çerçevede tabii bizim gibi hukukçuların Türkiye'de devlet düzeninin, kamu düzeninin bozulmaması, ayakta kalması, varlığını koruması, yoluna devam etmesi noktasında hem olayları izlemek, gelişmeleri izlemek hem de karşı karşıya kalınan problemleri çözmek üzere hukuk ve siyasi konularda çözüm üretmek durumundayız. İşte bu konu üniversiteden bilim çevrelerinin görevine giriyor. Ben de bir üniversite mensubu olarak, bir bilim adamı olarak Türkiye'nin sorunlarıyla, dünyanın sorunlarıyla hem yakından ilgiliyim hem de bu konularda çeşitli çalışmalarla bazen çözüm, bazen alternatif, bazen bir farklı boyut gündeme getirerek sorunları aşma çabasında bilimin, ki biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk en hakiki mürşit bilimdir demiştir. Biz de bilimin yol göstericiliğine inandığımız içindir ki yaptığımız bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin geleceğinde daha parlak günlerin gündeme gelebilmesi, karşı karşıya kaldığımız sorunların aşılarak, dar boğazların geçilerek Türk halkının, Türk devletinin daha huzurlu, daha barış içerisinde, daha gelişmiş bir aşama kavuşabilmesi için elimizden geldiği çalışmaları yapıyoruz.
Maşallah hocam, elinize sağlık diyorum hepsi için. Gerçekten üretmişsiniz. Kitaplarınızın bir kısmını görüyoruz. Seyircilerimize de paylaşalım mutlaka kitapları. Son çıkan kitabınız hangisiydi acaba yanınızda?
Şimdi efendim, son çıkan kitabım maalesef epey tartışma konusu oldu ve satıldı, onu getiremedim. Yeni baskısı çıkacak önümüzdeki ay. Türkiye'nin Birliği. Evet. Şu an biliyorsunuz Türkiye bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu aşmak için Türkiye nasıl ayakta kalabilir, nasıl birliğini koruyabilir, bu konuda önemli bir çalışma yapmıştım.
İsminden de belli, çok önemli
evet,
bir çalışma.
Evet, şimdi, evet öyle bir çalışmaydı. Türkiye böyle birlik bölünme meselesi deyince hemen Güneydoğu akla geliyor ama ben sadece Güneydoğu'nun ele alınmasıyla bu meselenin çözülemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye biliyorsunuz 7 tane büyük coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Evet. Yani her bölge ayrı bir ülke gibidir, ayrı bir devlet yapısı gibidir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti de üniter bir yapıdadır. 7 coğrafi bölge üniter bir yapıda, başkent Ankara'ya bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin birliğini koruma noktasında sadece Güneydoğu değil, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Trakya, Ege, Akdeniz, Anadolu, İç Anadolu gibi Türkiye'nin bütün bölgelerinin hassasiyetlerini ele almak ve o doğrultuda hareket etmek gerekir.
Çünkü, o zaman hocam izninizle, buyurun, programımızın ismiyle de çok örtüştü. Programımızın ismi Birlik Zamanı zaten.
Evet.
Kitabınız da Türkiye'nin Birliği'ymiş.
Evet.
Diğer sorularımıza da yer kalacak şekilde bize kitabınızdaki ana fikri biraz anlatır mısınız Türkiye'nin Birliği?
Efendim, ana fikir şudur. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu dünyanın merkezinde bir büyük devletti. Hatta devletin ismi Devlet-i Aliye idi. Evet. Devlet-i Aliye büyük devlet demektir biliyorsunuz. Dünyanın merkezi coğrafyasında bir büyük devlet ya dünyanın sahibidir, patronudur, dünyanın egemenidir ya da o coğrafyadaki bir siyasi örgütlenmedir. Osmanlı dikkat ederseniz Selçuklu yıkıldıktan sonra kurulmasıyla beraber 700 yıl savaşmak zorunda kalmıştır. Bazen Asya'dan, bazen Avrupa'dan. Avrupa'dan Haçlı seferleri, Asya'dan işte Asya'nın büyük devleri, işte Moğollar ya da işte Timurlar, İlhanlılar gelip Orta Doğu'ya saldırdıkları noktada merkezde bir denge sağlamak, merkezde bir güvenlik sağlamak üzere Osmanlılar 700 yıl savaşmışlar. Biliyorsunuz Osmanlılardan önce Selçuklu Devleti var bu coğrafyada ki Selçuklular da kuzeyden Hazarların güneye inmesiyle kurulmuş olan bir devlettir. Bu yapıda bir Orta Doğu'da düzen kurmak, Orta Doğu'nun düzenini geleceğe dönük korumak üzere bu coğrafyada bir büyük devlet olarak önce Selçuklu kurulmuş fakat Selçuklu başarılı olamamış, 200 yıl sonra dağılmak noktasında kalmış ama Osmanlı Selçuklu'dan sonra kurulunca 700 yıl savaşarak bu coğrafyada güvenliği ayakta tutmaya çalışmıştır. Biz Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan devletiz ki biz de bakın Cumhuriyetimiz 90. yılını geride bıraktı. Önümüzdeki dönemde 100. yıla doğru giderken bu coğrafyada biz bir güvenlik, bir istikrar, bir otorite, bir düzen ülkesi, bir devleti olarak varlığımızı korumaya çalışıyoruz. Fakat bu coğrafya merkezi bir coğrafya olduğu için dünyanın ana karasının merkezi burasıdır. Jeopolitik kitaplarında hep dünyanın merkezi coğrafyası olarak Orta Doğu'yu anlatırlar. Evet. Halbuki Orta Doğu kavramı İngilizlere göre belirlenmiş olan bir kavramdır. Şimdi mesela hepimizin kolunda saat var değil mi? Burada bir saat ayarı var. Bu saat ayarı Londra'nın yanında Greenwich Kilisesi'nden geçen çizgiye göre belirlenmiştir.
Evet.
Şimdi o neden? Çünkü dünyayı yöneten güç İngiltere'dir. Büyük Britanya İmparatorluğu olarak ve Londra dünyanın başkentidir. O noktada saat ayarını bile oradan belirlemişlerdir. Şimdi tabii Londra'yı dünyanın merkezi olarak belirlerseniz bu taraflar ki Viyana'nın doğusunu, Avrupa'nın doğusunu, Balkanları hep yakın doğu olarak Avrupalılar görmüşlerdir. Türkiye ve Arap Yarımadası Orta Doğu'dur. Türkiye'nin, İran'ın doğusu da Uzak Doğu'dur. Bu şekilde bir değerlendirme yapılmıştır. Şimdi bu coğrafyada ya bir büyük devlet olursunuz, Romalılar gibi, Bizanslılar gibi, Selçuklular gibi, Osmanlılar gibi, ya da büyük devletler yıkılır, parçalanırsınız. Bu coğrafyada kavga çıkar. İşte bugün olduğu gibi Osmanlı'yı aramamızın sebebi, bakın işte bütün eski Osmanlı ülkelerinde değil mi?
Doğru.
Sıcak çatışmalar çıkartıyorlar. Halbuki bugün Türkiye o devlet geleneğine sahip olan bir ülke olarak kendi ülkesinde güvenliğini sağlıyor. Ama şu an Güneydoğu'da yaşadığımız terör de Orta Doğu kaynaklıdır. Eğer Kuzey Irak'ta, yani Irak kendi ülkesine sahip çıkabilse, Kuzey Irak'taki otorite boşluğunu doldurabilse, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda da terör olmaz. Ama maalesef Orta Doğu'yu karıştırmak isteyenler, bu coğrafyayı yeniden düzenlemek isteyenler, bu coğrafyaya haritayı farklı bir boyutta getirmek isteyenler bu coğrafyada yaşadığımız sıcak olayları yaratmaktadırlar. Kısaca şunu söyleyeyim izleyiciler için. Bu coğrafyanın Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki haritasını İngiltere ve Fransa beraber çizmiştir. Şimdi ama İngiltere ve Fransa biraz geride kalmıştır. İngiltere'nin yerine Amerika almıştır. Fransa'nın geride kaldığı bir noktada Orta Doğu'da artık İsrail gibi küçük bir devlet ama çok örgütlü biliyorsunuz. Yani evet, Yahudi evet. lobileri, İsrail lobileri, Siyonist lobiler bütün dünyada örgütlü oldukları için dünyanın merkezine de hakim olmak istemektedirler. O noktada bu coğrafyanın haritasını İsrail ve Amerika istememektedir. İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarları doğrultusunda kurmuş oldukları bu bölge dengesi, Amerika'nın Orta Doğu'ya gelmesi 2. Dünya Savaşı sonrası ve İsrail'in kurulmasıyla beraber değişmiştir. Şimdi artık Amerika ve İsrail dengesinde Orta Doğu'da yeniden bir harita çizilmek istenmektedir. İşte burada problem vardır. Bütün bunları sizin sorunuza cevap olsun diye anlattım. O da şudur. Evet, Orta Doğu'da harita yeniden çizilirken bölge devletleri parçalanmak istenmektedir. Bakın Irak 3'e bölünüyor. Evet. Efendim haritalara bakarsanız Suriye'nin 5'e bölünmek istendiğini görüyoruz.
Evet.
Efendim Suudi Arabistan'ın 5'e bölünmek istendiğini, Mısır'ın 3'e bölünmek istendiğini, İran'ın 5'e bölünmek istendiğini ve tabii Kuzey Irak'ta istikrarsızlık Güneydoğu'ya yansıdığı noktada Türkiye'nin de 7'ye 8'e bölünmek istendiğini görüyoruz. Şimdi bizim tarihimizde bunun bir adı var. O da Sevr haritası. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı'ya İngilizler Sevr Antlaşması'nı kabul ettirdiklerinde bir de harita ortaya konmuştur. İşte İngiliz bölgesi Fransız, İtalyan Fransız, yani Anadolu'yu parçalarlar. Hatta Ruslar kuzeyden biliyorsunuz inmeye, Batum evet. Kars hattında Anadolu'ya girmeye çalışmaktadırlar. Ve bu çerçevede de Orta Doğu'da bir denge değişimi gündeme gelmektedir. Osmanlı'yı yok eden olay, yaşanan süreç Balkanlarda yaşanmıştır. Çünkü Osmanlı'nın ana ülkesi Balkanlardır. Anadolu Osmanlı'nın arka ülkesidir. Balkanlarda Osmanlı'yı kontrol etmişler, önünü kesmişler ve Balkan savaşları sonrasında Osmanlı'yı Balkanlardan kovmuşlardır. Kovulan Osmanlı biliyorsunuz göçlerle, epey bir göç olmuştur 1. ve 2. Balkan Savaşı sonrasında Anadolu'ya geldiği noktada bir de bakmışızdır ki Balkanlardaki Osmanlı ülkesinde küçük küçük devletler ortaya çıkmıştır. Bunun adı Balkanlaşma, Balkanizasyon diyoruz. Şimdi sizin sorunuzun cevabı şu, yeni birinci dönemde Balkanizasyon Osmanlı'yı yok etti, Balkanları paramparça etti. Onun uzantısı olarak İngilizler Sevr haritasını Anadolu'ya dayadılar. Sevr haritası Anadolu'nun Balkanizasyonu'ydu. Balkanlaşmanın bu coğrafyaya getirilmesiydi. Şimdi 3. Dünya Savaşı süreci denen süreçte Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların bölgedeki devletleri parçalama noktasında yılında İsrail merkezli bir Orta Doğu kurulurken bölge devletlerinin yeniden parçalanması gündemdedir. İşte o nedenle Orta Doğu'da Lübnan üzerinden etnik çatışma ya da Irak üzerinden mezhep çatışması, Suudi Arabistan ve Suriye'de mezhep çatışması yaratarak bu coğrafyada alt kimlikleri, etnik grupları, dini cemaatleri ya etnik gruplar halinde ya dini cemaatler halinde küçük devletler kurmaya yönlendirmek istiyorlar. Tıpkı Balkanlarda olduğu gibi. Balkanlarda balkanizasyon, bakın küçük küçük devletler var Balkanlarda, değil mi? 500 bin kişilik Karadağ bile ayrı devlet ilan etme noktasına geldiler. İşte Kosova'yı Arnavutluk'tan ayırdılar. Doğru. Bosna'yı küçülttüler. Doğru. İşte bu şimdi Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı parçalama olayı var. Bulgaristan'ın dörde bölüneceği söyleniyor. Yunanistan'ın dörde bölüneceği söyleniyor. Yunanistan'da işte biliyorsunuz Girit ayrı devlet oluyor. Ege Adaları ayrı devlet oluyor. Yok efendim işte Makedonya'nın haritasının değişeceği söyleniyor. Selanik'in Makedonya'nın başkenti olarak Yunanistan'dan kopacağı söyleniyor. Yani Balkanlarda başlamış olan balkanizasyon bitmemiş, devam ediyor. İşte şimdi Balkanlardaki o balkanizasyonu Amerika-İsrail ikilisi NATO'yu da kullanarak Anadolu'ya taşımak istiyorlar. Mesela Edirne merkezli bir Trakya Cumhuriyeti, İzmir merkezli bir Ege Cumhuriyeti, Antalya merkezli bir Akdeniz Cumhuriyeti ya da efendim Trabzon merkezli bir Karadeniz Cumhuriyeti ya işte biliyorsunuz Diyarbakır merkezli bir maalesef Kürdistan ve önümüzdeki dönemde Doğu Anadolu'da bir büyük Ermenistan zorlanırken biliyorsunuz bizim Doğu Anadolu'muzu Ermenistan, Batı Ermenistan olarak ilan ediyor. Erivan'ı Van'a taşımak istiyorlar. Van'ın önümüzdeki dönemde ayrı bir başkent olmasına zorluyorlar. 2015 geliyor biliyorsunuz önümüzdeki yıl.
Evet, evet.
1915 olaylarının tabii 100. yıl dönümü ve bu 100. yıl dönümünde de Türkiye'yi zor durumda düşürecek. Türkiye'nin parçalanmasına, dağılmasına aynen Kürt projesi gibi, Kürdistan haritası gibi tekrar etki yapabilecek bir yeni durumla karşı karşıya Türkiye.
O zaman
Türkiye.
Hocam izninizle araya giriyorum.
Buyurun.
Bütün bu emperyalist girişimlere karşı üniter devlet yapımızın önemi tekrar ön plana çıkmıyor mu? Yani ben asıl sizin tabii çözümünüzü de soracağım ama bizler üniter devlet yapımızın önemine çok önem veren insanlar olarak yine ben bunun önemini burada anlattıklarınızda bunu görüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
Şimdi benim emperyalizm biliyorsunuz bir kuralı vardır. Böl ve yönet.
Evet.
Emperyalizme gittiği her yerde parçalamıştır. Çünkü gittikleri ülkelere egemen olmak için o ülkelerin gücünü ortadan kaldırmak isterler. O gücün ortadan kaldırılma noktasında da o ülkelerdeki etnik grupları, dini grupları birbirlerine karşı kışkırtarak bölerler, parçalarlar. Bunu Osmanlı tarihine baktığınız zaman da görürsünüz.
Sıkça görüyoruz.
Osmanlı'daki evet cemaatlerin, dini cemaatlerin mesela bir kısmını İngiltere, bir kısmını Almanya desteklemiştir. Şimdi de Amerika devreye girdi. Amerika'ya gidin bakın. Amerika bütün cemaatlerin merkezidir. Yani o bizde çok ön plana çıkan bir cemaat ön planda, onun lideri Amerika'da yaşıyor ama bütün cemaatlerin merkezleri Amerika'da. Şimdi burada da bir strateji var. O da şudur. İngilizler dünyaya egemen olma noktasında biliyorsunuz özellikle kıtalara egemen olmuşlar ve kıtalarda belirli bölgeleri parçalamışlardır ve parçaladıkları bölgelerde de İngilizler devlet kurmuşlardır. Bugün dünyanın yarısından fazlası eski sömürge devletleridir ve bunların bir kısmını İngilizler, bir kısmını Fransızlar, bir kısmını İspanyollar kurmuştur. Yani Avrupa'nın sömürgecileri ki biliyorsunuz 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dünyada sömürgecilik vardır. O sömürgecilik süreci içerisinde de Batı Avrupa'nın 3 büyük devleti İngiltere, Fransa, İspanya, 3 küçük devleti Portekiz, Hollanda ve Belçika dünyanın sömürgelerinin kurucularıdır. Bu noktada onlar dünyaya egemen olmuşlar, devletler kurmuşlardır. Ama bugün Amerika dünyaya egemen olurken artık devlet kuramıyor.
Evet.
İngilizler devletleri kurmuş. Amerika askeri üs kuruyor.
Evet.
Askeri üslerle giriyor her yere. Amerika ayrıca şirketlerle giriyor. Amerika ayrıca cemaatlerle, etnik gruplarla giriyor ve toplumları içeriden ele geçirerek devletlere karşı denge unsuru olarak kullanıyor. Yani İngiliz emperyalizmi ile Amerikan emperyalizmi arasında çok büyük fark var. İngiltere dünyaya egemen olurken her bölgeye gelip sömürgeler kuruyor ve o daha sonra onları devletleştiriyor. Amerika İngiltere'nin yerini alırken kurulan devletlerin içerisine giremediği noktada askeri üsler kuruyor ve etnik grupları, dini grupları ele geçiriyor. Ele geçiremezse kendisi yeni gruplar kurduruyor.
Taktik değişikliği evet, var. Taktik.
Yani ama neo amaç dedikleri, aynı. Evet, neo dedikleri evet, mesela evet. Türkiye'de de bazı cemaatlerin değil mi neosunu çıkarıyorlar hemen yeni başına ekleyerek kendilerine bağlı yapılar oluşturuyorlar ve kendi merkezlerinden yönetiyorlar. Şimdi Amerika'nın bu stratejisi bütün dünya ülkelerine yönelik bölücü nitelik taşıyor, parçalayıcı bir süreç taşıyor. Şimdi İsrail de Orta Doğu'ya sonradan geldi. 2000 yıl sonra bir Yahudi devleti 3. defa kuruldu. Biliyorsunuz Orta Doğu tarihine bakarsanız ilk kurulmuş olan Yahudi devleti M.Ö. 500'lü yıllardadır. Orada bir Babil sürgünü gündeme gelir. Babil Krallığı İsrail'i yıkar. İkinci İsrail kurulur milat yıllarında. Onu da Roma İmparatorluğu yıkar biliyorsunuz. Şimdi üçüncü İsrail kuruldu. Bakalım İsrail tekrar yıkılmamak için ayakta kalmaya çalışıyor. O nedenle de bölgeye egemen olmak istiyor. Birinci tehdit İsrail'e Mezopotamya'dan gelmiş Babil Krallığı. Mezopotamya dediğimiz yerde bugün Irak var. Irak'ı üçe bölüyorlar ve Kürdistan'ı kurduruyorlar. Evet. Kürdistan'ın kurulması İsrail'in güvenliği açısından şart. Ama bölge devletlerini parçaladığı için bizim için de güvenlik sorunu. Şimdi biz hem İsrail'le müttefik görünüyoruz ama İsrail'in güvenliği için Kürdistan kuruluyor ama bizi de tehdit ediyor. Şimdi burada çıkarlarımızın çatışması gündemde. Bunu biz açık ortaya koyamadığımız için, tartışamadığımız için ve maalesef Türkiye'de Amerikan, İsrail ve İngiliz lobileri çok etkin olduğu için, küresel sermaye medyada etkin olduğu için bu konuları bu kadar açık ve net konuşma şansımız olmuyor.
Peki şimdi çözümümüz nedir hocam?
Sorunuza şuradan geleceğim. Evet. Çünkü bakın Amerikan ve İsrail politikaları bölücü politikalar, parçalayıcı politikalar. Evet. İngiliz ve Fransız politikaları gibi değil. İngilizler giriyorlar, sömürge kuruyorlar. Sonra devletleştiriyor ama kendilerine bağımlılık kutuyorlar. İngilizler Commonwealth Nations dedikleri İngiliz milletler topluluğunu koruyorlar. Fransızlar da koruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hala şu an dünyanın yarısı Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinden önemli bir kesimi İngiliz ve Fransız sömürge devletleridir. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Onlar çıkmadılar, devam ediyorlar. Amerika onlarla da paslaşıyorlar. Ama Amerika dünyaya egemen olurken devletlerin, ulus devletlerin parçalanmasını istiyor. İsrail de Orta Doğu'ya egemen olmak istediği noktada kendisi bölgenin küçük devleti olduğu için bölgenin büyük devletlerinin parçalanmasını istiyor. Burada problem var. Şimdi bir de buna Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra küreselleşme süreci ekleniyor. Şimdi biz küreselleşme süreci içerisinde de şirket merkezli politikalarla karşı karşıya kaldık. Çünkü egemenlik yavaş yavaş ekonomi üzerinden şirketlerin eline geçti. Devletlerin Doğru. elinden kalktı. Doğru. Mesela Amerika'da bir şirket ele alın. United Motors ya da işte efendim bir araba şirketi ya da bir petrol şirketi. Bir şirketin yıllık bütçesi 30 tane Afrika ülkesinden daha fazla. Doğru. O zaman şirketlerin yıllık bütçelerinin çok etkin hale geldiği bu noktada devletlerin zayıfladığını, küçülttüğünü görüyoruz ki bu noktada tabii bayağı...
Yeni dünya düzeni bunun üzerine kuruyor.
İşte yeni dünya düzenini küreselleşme süreci içerisinde küresel sermaye kontrol ettiği için küresel sermaye artık dünyaya egemen olurken yerleşik devletlerle değil şirketlerle dünyaya egemen olmak istiyor. Ve bu noktada da mevcut devletlerin parçalanmasını gündeme getiriyorlar.
Evet.
Şimdi bunun bir sloganı var. Bunun sloganı onu da söyleyeyim.
Buyurun.
Şu an Birleşmiş Milletler'e üye 200 civarında devlet var. Diyorlar ki 2000 yılı tamamlanırken yani 2000 yılından 3000. yıla geçerken yani bu 2000'li yıllarda devlet sayısı 200'den 2000'e çıkmalı diyorlar.
Evet.
Şimdi bakın yani nasıl olacak bu devlet? Yeni devletler ortaya nasıl çıkacak?
Mevcut devletlerin
parçalanmasıyla çıkacak. Şimdi bakın 20. yüzyıla girerken dünyada 20. yüzyıla girerken 1. Dünya Savaşı öncesinde 20 devlet var. Evet. Çıkarken 200 devlet.
Şimdi
2000'li yıllara girerken 200 devlet var. Çıkarken 2000 devlet olacak.
Doğru.
Yani eyaletler yaratacaklar. Evet. Her eyaleti devletleştirecekler. O yüzden hem yerelleşme...
Çok önemli bir tehlikeye şu an dikkat çekiyorsunuz
tabii,
hocam.
Tabii. Bunu bakın zaten bunu Mehmet Barlas da zaman zaman yazıyor. Evet. İsmini vereyim. Yani bu bunları ben söylediğim zaman bunlar benim özel fantastik görüşlerim değil. Bugün küreselleşmenin adı Global Balkanization'dır. Evet. Küresel Balkanlaşma. Nasıl Osmanlı'yı Balkanizasyonla eyaletler halinde parçaladılarsa, Sev haritasıyla Anadolu'daki Türk devletini ortadan kaldırmak istiyorlar. İsrail Balkanizasyonu Orta Doğu'ya götürerek Irak'ı 3'e bölmek, Suriye'yi 5'e bölmek, Suudi Arabistan'ı 5'e bölmek, İran'ı 5'e bölmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böylece yavaş yavaş merkezi devletlerden, ulus devletlerden, üniter devletlerden eyaletleşmeye gidiliyor. İşte bunu demokrasi adına, ileri demokrasi adına gündeme getiriyorlar. Evet. Üniter yapıları bu şekilde tasfiyeye zorluyorlar. Üniter yapıların tasfiyeye zorlanmasını desteklemek için de bir yönüyle insan hakları üzerinden kültürel haklara öncelik veriyorlar. Evet. Ekonomik hakları unutuyorlar.
İnsan haklarına ağırlık vermeleri
ekonomiyi kendileri kullanıyor patronlar. Doğru. Ama fakirlere, yoksullara kültürel haklar veriyorlar. Bakın bizim Güneydoğu'da da değil mi? Yatırım yapmıyorlar. İş sağlamıyorlar. Ekonomiyi paylaşmıyorlar. Ne yapıyorlar? Kültürel haklar, etnik bilmem ne diye kışkırtıyorlar. Yani böylece yoksul halk kitlelerine kültürel hakları götürerek etnik çatışmayı kışkırtıyorlar. Ekonomik hakları vermeyerek halk kitlelerini yoksulluğa mahkum ediyorlar. Halk kitlelerinin yoksulluğa mahkum olması noktasında da dini ve cemaatleri toplumsal tabanı kontrol etmek için kullanıyorlar. Bu çerçevede de devletleri zayıflatıyorlar. Devletlerin elindeki imkanları ortadan kaldırıyorlar. Devletlerin tabanında yerel yönetimleri güçlendirerek devletlerin ayağının altından halıyı çekiyorlar. Devletlerin tepesinde uluslararası örgütleri güçlendirerek devletlerin elini kolunu bağlıyorlar. Bir de devletlerin toplumlarına egemen olmasını önlemek üzere sivil toplumculuk adı altında sivil toplum kuruluşlarını dışarıdan finanse ederek dernekleri ve vakıfları devletlerine karşı düşman ilan ediyorlar. Böylece ülkelerde devletlerle toplumlar karşı karşıya geliyor. Sivil toplum kuruluşları dışarıya karşı mücadele edeceğini kendi devletiyle mücadele ediyor.
Bunlar demokrasi adına yapılıyor değil mi?
Bunları demokrasi ve ileri demokrasi adına planlı olarak getiriyorlar. Bütün ülkelerde iç karışıklıkları kışkırtarak ülkelerin kendini toparlayıp dışa karşı kendini korumasına izin vermiyorlar. Yani sömürgeciliği dolaylı yollardan daha etkin bir şekilde sürdürüyorlar. Tabii. Ve böylece de bütün devletleri parçalanma sürecine doğru sürüklüyorlar. İşte o nedenle son kitabımın adı Türkiye'nin Birliği oldu. Evet.
Sorunu çok güzel bir şekilde toparlayarak ortaya koydunuz. Bizim programımızın önemli özelliklerinden bir tanesi, pek çok programda sabahlara kadar süren tartışmalarda hep sorun konuşulur. Bizim amacımız sadece sorun konuşmak değil, sorunlara çözüm getirmek ve siz bu konuda çok iyi bir isimsiniz.
Sağ olun.
Yine kitaplarınızdan bir tanesi Türkiye ve Avrasya adlı kitabınızda. Evet. Stratejik derinliğe ve Türkiye'nin olası planına öngörüde bulunmuşsunuz. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz?
Şimdi şöyle efendim, dünya tarihine baktığımız zaman tarihin ilk dönemlerinde Asya uygarlıkları var. Evet. Daha sonra yani işte bu Çin, Hint uygarlıkları, sonra Doğu uygarlıkları insanlığın batıya doğru kaymasıyla beraber Mezopotamya'ya geliyor. Mezopotamya uygarlığı aslında dünya uygarlığının çıkış noktasıdır. Ve Mezopotamya sonrası dönemde de kutsal kitaplar yazılmıştır. Kutsal kitapları incelerseniz Mezopotamya kaynaklı çok ciddi bilgi birikimi olduğunu görürsünüz. Yani Sümer tabletlerinden tutun çeşitli şeylere kadar. Şimdi bu çerçevede dünyanın tarihi derinlikleri doğudadır. Hayat doğudan başlamıştır. Uygarlık doğudan başlamıştır. Evet. Ama 21. yüzyıla kadar dünya hep batıya yönelmiştir. Hep batıya. Yani doğudan önce merkeze gelmişlerdir Mezopotamya, buradan işte batıya gitmişlerdir. Önce Filistin, sonra Mısır, sonra eski Yunan, daha sonra Roma, daha sonra Avrupa, daha sonra Amerika. Şimdi batı bitmiştir. Evet. Ve 20. yüzyılla beraber 21. yüzyıla girerken artık batıdan doğuya bir tersine eğri ortaya çıkmıştır. Buna Amerikalı bilim adamı Alvin Toffler power shift diyor, güç kayması. Evet, evet. Yani doğudan batıya süren tarih Şimdi batıdan doğuya doğru yöneliyor.
İşte şimdi, tekrar beşiğine mi dönüyor?
Evet
tekrar?
İşte şimdi bakın beşiğine dönüyor tabii. Şimdi Amerikan ordusu Irak'a niye geldi? Uygarlık Mesopotamya'ya geri döndü. Yani bunu görmek lazım. Tabii bu uygarlığın geri dönüşü noktasında Orta Doğu tarihinde İsrail'in yeri var. Burada Sayın Adnan hocamızın bir kitabı var biliyorsunuz. Orta Doğu ile ilgili, İsrail konusuyla ilgili çok öğretici bir kitaptır. Ve bu vesileyle de ben sizin kanalınız aracılığıyla o kitabı Türk kamuoyuna tavsiye ederim okunması gerektiğini. Çünkü ben de bu konularda uğraştığım için, çalıştığım için bir bilim adamı olarak bizim anlatamadığımız birçok bilgi ve açıklama o kitapla var. Şimdi demek ki sizin sorunuza cevap olduğu noktada cevap verirken uygarlığın doğudan başladığını ve 21. yüzyıla kadar batıya gittiğini görüyoruz. Ama şimdi 21. yüzyılda batıdan doğuya tekrar bir kayma var. Çünkü artık Amerika'dan dünya yönetilemez hale geliyor. Nüfus arttı. 8 milyara geldi dünya nüfusu. Ve dünyanın çok büyük ülkeleri var. Çok büyük devletler var. Bunlar önceden işte Sovyetler Birliği demir perde gerisinde kilitli bir ülkeydi. Çin komünist bir ülke olarak kilitlenmişti. Daha önce Çin Afyon Savaşı ile uyutulmuştu. Koskoca bir kıta olan Hindistan İngiliz sömürgesiydi, kontrol ediliyordu. Şimdi bunlar artık bağımsız devletler ve tabii Latin Amerika'da benzeri bir süreç içerisinde böyle bir kaderi paylaştı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık batı merkezli bir uygarlıktan yavaş yavaş doğu merkezli bir uygarlığa kayış var. Yani artık Çin dünya ekonomisinin bir numarası oluyor. 2020 yılından sonra Amerika'yı da geçecek Çin özellikle ekonomik olarak. Hindistan uyanıyor, koskocaman, içinde 25 tane ayrı devlet var. Hindistan bir büyük federasyondur. Önümüzdeki dönemde dünyanın büyük devletlerinden birisi olarak dünyada ağırlığı olacak Hindistan'ın. Evet. Rusya zaten Amerika'ya ve Avrupa'ya, Batı'ya meydan okuyor. Biliyorsunuz Putin çok güçlü bir siyasi lider. Doğru. Rus devleti kendi veliahtını yetiştirdi. Bir KGB ajanını bir devlet adamı olarak yetiştirip devletin başına getirdiler. Aynı şeyi Amerika'da Obama'yı, biliyorsunuz Amerika'da Obama da devletin yetiştirdiği bir devlet adamıdır. Özel olarak yetiştirilmiştir. Yani kendini bilen devletler, büyük devletler kendini yönetecek yöneticileri hem tespit ediyorlar, hem yetiştiriyorlar, hem de demokratik siyasi süreç içerisinde onların devletin başına gelmesini sağlıyorlar. Ve bu maalesef bizde olamıyor. Biz kendimiz Türkiye'yi yönetecek liderleri seçip, yani Osmanlı döneminde Endirun diye bir okul vardır biliyorsunuz. Evet, Endirun okulunda seçilmiş öğrenciler okurlar ve onların içerisinden yetişenler sadrazam olurlar. Devletin en üst kademesine gelirler. Şu an Türkiye'de Endirun usulü bir okul olmadığı için Türkiye kendini yönetecek profesyonel yöneticilerini kendi içinden seçip yetiştiremiyor. Ama maalesef işte Amerika'da yetişen, İngiltere'de yetişenleri biz göreve getiriyoruz. Yani Atlantik'in bir doğu kıyısından, bir batı kıyısından yetişenler Türkiye'de devletin tepesine geliyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'yi yöneten yöneticilere bakarsanız hep ya İngiltere'de, ya Amerika'da, ya Almanya'da yetişen liderler olduğunu ya da politikacılar olduğunu görürsünüz ki onlar da orada yetiştikleri noktada o bilgi birikimiyle hareket ediyorlar. Tabii İngiltere'de yetişen İngiltere'yi dünyanın merkezi görüyor. Amerika'da yetişen Amerika'yı dünyanın merkezi görüyor. O zaman o merkezle burayı bir bağlantı içerisine girdiğiniz zaman Londra'dan, Washington'dan Türkiye'nin yönetilmesi gündeme geliyor ve bundan biz Türkiye olarak kaybediyoruz. Evet, onlar eski sömürge imparatorluklarının sahibi ve patronu olarak dünyayı yönetiyorlar. Bizi de 10 bin kilometre öteden yönlendirmeye çalışıyorlar ve biz bundan kaybediyoruz. Şimdi tekrar sorunuza dönerek devam edersek, evet, önümüzdeki dönemde Asya merkezli bir yapı öne çıkacak ve Asya tarihin uzun bir sürecinde geride kalmıştı. Hep siyasi olaylara bakarsanız Orta Doğu merkezli başlamıştır. Tarih biliyorsunuz, tarih kitaplarının önemli bir kesiminde, tarih kitaplarının başında tarih Sümerler'de başlar diye söylerler. Hakikaten tarihi yazanlar eğer Musevi asıllıysa Orta Doğu'yu esas almışlardır. Hristiyan asıllıysa eski Yunan'ı esas almışlardır. Asya dönemini yok saymışlardır. Ama Asya dönemi var. vardır. Mezopotamya uygarlığını yaratan güç Çin'den ve Hint'ten. Sarı Irmak ve İndus Irmağı kenarından gelenlerin Mezopotamya'da o uygarlığı kurduklarını görüyoruz. Demek ki böyle bir doğu batı dengesi var. İşte bu doğu batı dengesinin gördüğümüz noktada biz de bunun tam ortasındayız. Yani dünyanın merkezinde yer alıyoruz. Şimdi bu çerçevede siz Avrasya daki meseleyi sordunuz.
Evet.
Ben Avrasya'daki meseleyi anlatmak için size önce doğuyu sonra batıyı anlatarak bugüne bu noktaya getirdim. Çünkü doğuyu Asya olarak bilirsek, batıyı Avrupa olarak bilirsek, o zaman Avrupa ile Asya'nın kesişme noktası, yani Viyana'dan efendim şeye kadar, Bişkek'e kadar ya da Dalmaçya kıyılarından efendim Çin Seddi'ne kadar olan bölge, ki Çin Seddi biliyorsunuz Türklere karşı Çinliler tarafından yapılmıştır. Bu çerçevede baktığımız zaman işte Avrupa ile Asya'nın kesişme noktası, Avrupa ile Asya'nın bütünleşme noktası, yarı Asya, yarı Avrupa denen bir kavramı gündeme getiriyor. Eurasia diyorlar buna İngilizce. Biz Avrasya diyoruz. Şimdi bu Avrasya önümüzdeki dönemde, evet, Batı Avrupa Batı'nın bir parçasıdır ama Doğu Avrupa bir dönem biliyorsunuz Osmanlılarındı. Bir dönem tabii sosyalist rejim altında Ruslarındı. Şimdi Balkanların geleceği belirsiz. Ne olacağı belli değil. Ama Avrupa bir içine almaya çalışıyor. Fakat Osmanlı uzantısı Müslüman ülkeleri, Arnavutluk, Bosna, Kosova gibi ülkeleri almıyorlar. Şimdi burada bir problem var. Demek ki Balkanlar, yani Doğu Avrupa'da bir problem var. Türkiye'nin geleceğinde de biliyorsunuz eski dönemden, Soğuk Savaş döneminden gelen bugünkü Türkiye'nin yapısını kabul etmiyorlar. Çünkü Türkiye'nin bugünkü yapısını Sovyetler Birliği varken Sovyet gücüne karşı bir tampon devlet olarak kabul etmişlerdi. Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Ve o nedenle Türkiye'yi de bu coğrafyanın, bu haritanın yeniden düzenlenmesi noktasında Türkiye'yi de değişime zorluyorlar. Kuzey Irak ve Güneydoğu üzerinden. Ve Sovyetler Birliği dağıldığı için biliyorsunuz Baltık ülkeleri, Balkan ülkeleri gibi Kafkas ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri de bağımsız oldular. Onların da geleceği belirsizliğe yöneldi. Şimdi Kafkasya ve Hazar bölgesi, Orta Asya bölgesi, Orta Doğu bölgesinin geleceğinde ne olacak? Böyle bir soru var. Evet. Bakın Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ni 500 yıl sonra Avrupa ülkeleri bir araya gelerek oluşturmak istediler. Ama olmadı, yapamadılar. Çünkü Avrupa'nın o büyük eski sömürgeci devletleri yıkılmadı, dağılmadı. Yani Almanlar Alman kimliğini bırakıp ben Avrupalıyım demediler. Ben Almanım demekte ısrar ettiler. O zaman Avrupa'da olmadı işte. Fransızlar Avrupa kimliğini benimsemişlerdi. Almanlar ısrar edince, İngilizler kendi düzenlerinden vazgeçmeyince Fransızlar da Avrupa'dan vazgeçip tekrar eski Fransız kimliğine döndüler ve eski Fransız sömürgelerine döndüler. Şimdi böyle bir süreç içerisinde dünya yeni bir döneme doğru giderken işte Avrupa bilinen haliyle problemli, çözümsüz. Amerika yavaş yavaş geride kalıyor. Ama Asya'dan üç büyük dev ülke dünya tarihine çıkıyor. Rusya, Çin ve Hindistan. Tabii yanlarına bunlar Latin Amerika'nın patronu olan bir büyük dev ülkeyi, Brezilya'yı da yanlarına alarak BRIC ülkeleri denen bir platformu oluşturdular. Dünya Ticaret Örgütü'nün çatısı altında. Şimdi buradan hareket ederek doğunun ağırlığını ortaya koyuyorlar. İşte Çin ekonomiyi ele geçiriyor. Hindistan artık büyük varlığıyla, ağırlığıyla Asya politikasında etkin olmaya çalışıyor. Rusya, Putin, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ağırlığını, etkinliğini artırmaya çalışıyor. Yani Rusya, Çin ve Hindistan üçlüsü Asya'ya egemen olurken, Asya üzerinden Orta Doğu'ya girerlerken, Akdeniz'e, Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya doğru yönelirken, işte İsrail gibi Batı'nın uzantısı bir ülke, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika gibi Batı emperyalizminin uzantısı olan ülkelerde bundan rahatsız oluyorlar. Çünkü hem Batı'da artık eskisi gibi rahat edemiyorlar, hem Orta Doğu'ya, dünyanın merkezine eskisi gibi egemen olamıyorlar. Çünkü karşılarında rakipler var. Evet. Artık Rusya, bakın bugün Orta Doğu'da İsrail'in önünü kesme noktasında Rusya açıkça tavır koyabiliyor. Suriye'de askeri bir üssünü koruyabiliyor. Ya da Kıbrıs'a giriyor. Kıbrıs'ın Rum kesimine girerek ada üzerindeki İsrail'in etkisine karşı Rusya tavır koyabiliyor. Bunları görmek durumundayız. Evet.
Hocam, o zaman izninizle. Huntington'ın medeniyetler çatışması tezi şu an bu şekilde aslında tezahür ediyor diyebilir
tabii,
miyiz?
Tabii evet. Doğru söylüyorsunuz. Ama medeniyetler çatışması tezi Soğuk Savaş sonrası dönemde bir anlamda Büyük İsrail'in kurulmasını isteyen Siyonistlerin savunduğu bir tezdir. Evet, şimdi efendim Avrasya ile ilgili değerlendirmeyi yaparken önce Asya, sonra Avrupa dedik ve Avrasya olarak da dünyanın merkezi coğrafyasındaki gelişmeleri anlattık. Şimdi önümüzdeki dönemde dünyanın alacağı biçim, şekil Avrasya'daki oluşuma bağlı. Avrasya'ya kim hakim olursa dünyanın yeni egemeni o olacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu jeopolitik bir gerçektir. Bu Türkiye'den gizleniyordu. O yüzden İsrail, İngiltere ve Amerika Türkiye'yi kullanarak kendi planlarını Avrasya'da geçerli kılmaya çalışıyorlar idi. Bu dönemde bitti. Artık Türkiye'yi kullanılamaz bir hale geldi. Ve bakın Türkiye'de bir Dışişleri Bakanı, bu konularda uğraşan bir bilim adamı, önce danışman sonra bakan, şimdi başbakan olmak durumunda. Çünkü konjonktürde Avrasya'da yeniden yapılanma süreci var. Evet. Şimdi ya Avrasya'nın geleceği için bir planınız, programınız olur ya da planınız yoktur, başka planlara alet olursunuz. Şimdi küreselleşmenin İngilizce bir tanımı var. İngilizce, bu artık Türkiye'de herkes bu, çok az bir İngilizce biliyor ama anlamında söyleyeceğim. To eat a breakfast or to be a breakfast diyorlar. Yani bir planınız varsa oturursunuz, diğer devletlerle beraber kendi kahvaltınızı yaparsınız. Ama planınız yoksa masaya oturanlar sizi kahvaltı niyetine yerler. Yerler. Ben Türkiye'nin bir planı olduğu kanaatindeyim. O nedenle Türkiye'nin B planı diye bir kitap
ve olması
yazdım,
gerektiği
yazdım,
bir açıklığı
tabii,
hocam,
yazdım.
Evet. Yani bu coğrafyada yaşayıp
ve
hocam.
Ve bakın evet. O doğrultuda da Türkiye'nin sadece bir B planı değil ama bir de Avrasya stratejisi olması gerektiğini bu kitabımla ortaya koydum yıllar önce. Fakat benim kitaplarımın bazı yayın evleri tarafından basılması engellendi. Basılan kitaplarımın dağıtımı engellendi, satışı engellendi. Ve daha sonra da internet üzerinden bana saldırı yaparak Türkiye'nin bu alternatifinin kamuoyuna yansımasını, evet, Türkiye'yi kullanmak isteyen İngiltere, Amerika, İsrail adını da veriyorum. Ya da Almanya, Fransa, Rusya neyse. Ama bu emperyal devletler bizim gibi, benim gibi Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket eden, ortaya çözüm öneren, plan, alternatif getiren çalışmaları yok etmek, medyadan silmek istiyorlar. Ama buna rağmen bu çalışmalar, bu kitaplar çıktığı zaman da bunların ya basımını engelliyorlar, ya dağıtımını engelliyorlar, satışını engelliyorlar ve böylece Türk halkının bağımsız bir alternatif Avrasya stratejisi izlemesine izin vermiyorlar. Bu arada da Avrasya Satranç Tahtası kitabında Amerika'ya bakış açısını ortaya koyan Brzezinski Avrasya'yı mesela bir Avrasya Balkanları diyerek Avrasya'yı Balkanlardaki parçalanmaya ve bölünmeye aday bir bölge olarak nitelendiriyor. Bu Amerika'nın bakış açısını da ortaya koyuyor. Demek ki Amerika Avrasya'ya egemen olmak için, evet, Rusya'nın, Çin'in ve Hindistan'ın Avrasya'ya, Orta Asya'ya, Kafkasya'ya, Hazar bölgesine girmesini önlemek için Amerikalılar bölge devletlerini parçalayacaklar. Açık, bu ortada. İşte Amerika'nın bakış açısıyla İsrail'in bakış açısı ve küresel sermayenin getirdiği küreselleşme süreci de parçala, böl, yönet şeklinde bir yaklaşımı gündeme getirdiği noktada bu coğrafya maalesef Fransızların söylediği gibi karanlıklar coğrafyasına ya da İngilizlerin söylediği gibi felaketler coğrafyasına, savaşlar coğrafyasına dönüşüyor ki bir bölge ülkesi olarak, bölgenin merkez ülkesi olarak Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Türkiye hiçbir şekilde, evet, hiç kimsenin bölgeye egemen olmasına alet olamaz. Emperyal güçlerin bölgeye egemen olması doğrultusunda da Türkiye hiçbir şekilde savaş oyunlarına giremez.
Hocam, Atatürk Türkiye'si dediniz. Buradan yola çıkarak sizin Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından olduğunuzu,
evet,
biliyorum.
Ben
doğru,
kurucu genel sekreteriyim ve evet, örgütü bütün Türkiye'de örgütleyen ve Türkiye'nin en büyük derneği haline getiren kişilerden birisi benim. Evet. Ama Türkiye'nin şartları o kadar hızlı değişiyor ki ve maalesef görünmeyen o kadar farklılıklar var ki ben 25 senemi verdim o derneğe. Ama o derneğin mesela bir 28 Şubat senaryosunda kullanılmasını önüne geçemedik. Ya da o derneğe dayanarak bir takım başka siyasi senaryoların gündeme gelmesini önleyemedik. Anlatabiliyor muyum?
Evet, evet.
Başka güçler devreye girdi. Hem dış güçler hem iç güçler. Doğru. İçerideki bazı güçler dışarıyla işbirliği yaparak dışarının planları doğrultusunda hareket edince böylesine büyük bir örgütü ele geçirip kullanmak istediler. Ve böyle bir noktada derneğin kurucu genel sekreteri olarak ben kendi kurduğum derneğe başkanlık yapamaz noktaya geldim. Ve hiçbir günde, bakın aradan 25 sene geçti, kendi kurduğum, örgütlediğim derneğin genel başkanlığına aday olamadım. Ama ne yaptım biliyor musunuz? Yaşadığım olayları, karşı karşıya kaldığımız bütün olayların belgelerini derleyip toparlayıp ayrı bir kitap halinde yayınladım. ADD'nin kitabı olarak, o da gelecek kuşaklara bir belge olarak kaldı. Evet, emperyalist güçler, emperyalizmle işbirliği yapan güçler, benim gibi Türkiye'de birikimini temsil eden bir bilim adamının kendi kurduğu derneğe başkan olmasını önlediler. Ama o birikimin gelecek kuşaklara yansımasını engelleyemeyeceklerdir. Çünkü o birikim kitap halinde kütüphanelere girmiştir.
Evet. Tebrik ederiz tekrar biz sizi. Evet, buyurun. Çalışmalardan ötürü.
Siz daha
Atatürk
çok...
demişken hocam, Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Hepimiz büyük Türkiye idealini benimseyen insanlar olarak. Büyük Atatürk diyor ki, Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Atatürk gerçekçi, çünkü Atatürk biliyorsunuz bir politikacı, siyaset adamı ama aynı zamanda asker.
Evet.
Askeri bir okul bitirdiği için, harp okulu mezunu olduğu için jeopolitiğin ne olduğunu biliyor. Ve Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında biliyorsunuz şeye çıkmadan, Atatürk Samsun'a çıkmadan bir 6 ayı İstanbul'da geçiriyor. Osmanlı Genelkurmayı'ndaki çalışmalara katılıyor. Osmanlı Genelkurmayı o dönemde 1. Dünya Savaşı sonucunda teslim olmuş, devlet bitmiş. Biten devleti temsil eden Osmanlı Genelkurmayı Osmanlı sonrasının hazırlığını yapıyor. Bir anlamda Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın hazırlığını Osmanlı Genelkurmayı yapıyor. Kiminle beraber? Son imparatorluğun hükümeti, İttihat Terakki yönetimi ve devletin çekirdek yapısını temsil eden Teşkilat-ı Mahsusa'yla.
Evet.
Yani Teşkilat-ı Mahsusa, İttihat Terakki, evet, ve Osmanlı Genelkurmayı Osmanlı sonrasının hazırlığını yaparak bu planı uygulayacak bir kadroyu seçiyorlar ve o kadronun başına da Atatürk seçiliyor. Atatürk'ü halk seçmiyor. Atatürk'ü bitmiş olan Osmanlı Devleti seçiyor. Osmanlı Genelkurmayı seçiyor ve Osmanlı'nın birikimini Atatürk'ün arkasına veriyorlar ve Atatürk onlarla beraber Samsun'a giderek Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Bir kere bunu görmemiz lazım. Bu çerçevede baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda gerçekten ciddi bir hazırlık var. Bir plan, bir program var o dönemin koşullarında. Ve o kurucu iradenin sağlam olması nedeniyle, bakın, dünyanın jeopolitik merkezinde bir imparatorluğu kaybetmişiz. Elimizde efendim 10 milyon kilometre kareden 800 bin kilometre kareye düşen bir ülke var. Ama gene de devlet olarak ayakta kalmışız. Bakın, bu kadar büyük saldırılara rağmen, bu kadar büyük çökertme operasyonlarına rağmen, bu kadar büyük provokasyonlara rağmen Türkiye savaş oyunlarına alet olmadan bugüne gelmiştir. O zaman şunu görmemiz lazım. Ki bakın, PKK'nın yöneticilerinden birisi olan Cemil Bayık da bir akşam bir televizyon kanalında izlemiştim. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Biz bu devleti yıkamayacağımızı anladık diyor. 30 yıl sonra. 30 yıl devlete karşı savaşıyorlar. Ama diyor, biz de zayıf değiliz diyor. Biz de güçlüyüz. Bizim de arkamızda başka güçler var diyor. Yani emperyal devletlerin arkasında gücü olduğunu söylüyor. Evet. Yani bu savaşın devam etmemesi lazım.
Bilinen gerçeği ikrar ediyor.
Evet. Bu savaşın devam etmemesi lazım. Savaş devam ederse çok insan ölür. Yani devlet teslim olmaz. Bu sefer Kırım'a gidebilir. İşte o noktada Güneydoğu halkı bir durum değerlendirmesi yaptılar ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde biliyorsunuz yeni bir parti kurarak politika değiştirdiler. Yani terörle sonuç alamayacaklarını, ülkeyi bölemeyeceklerini, parçalamayacaklarını gördüler. Terörle yapamayacaklarını siyasetle yapma noktasına geldiler ve benim bir öğrencim Cumhurbaşkanı adayı oldu bu noktada, Selahattin Demirtaş, ve Halkların Demokrasi Partisi adı altında girdiler yerel seçimlere ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve böylece bir anlamda işte demin anlattığım size bu eyalet sistemi, alt kimlikler meselesini hortlatmak üzere yeni bir strateji izliyorlar. Bunu demokratik süreç içerisinde ele alıyorlar ve buna da alt kimlikleri gündeme getiren bir halkların demokrasi oluşumunu gündeme sokmaya çalışıyorlar ki Kürt kimliğinden sonra Alevi kimliği geldi. Şimdi biliyorsunuz Çerkez kimliğini öne sürüyorlar. Yarın işte Laz kimliği, öbür gün Arnavut kimliği falan derken Anadolu'daki ulus devleti ortadan kaldırma senaryosu gündeme gelecek. Bunu zaten yarı yarıya başarmış durumdalar. Çünkü önceden Türkiye'de herkes birbiriyle selamlaşırken, konuşurken nerelisin derdi. Trabzonlu, Adanalı, Samsunlu fark etmezdi Anadolu'da. Gayet, ama şimdi herkes birbirine merhaba dediği zaman annen kim, baban ne, nereden geldiniz, onun etnik kimliği ne, babanın cemaati hangisi, bunlar soruluyor. Şimdi gerçekten Türkiye'de ulusal birlik ve bütünlük bu küresel politikalar, bölgesel politikalar doğrultusunda zarar görmüştür. Şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bir toparlanmaya girmesi gerekiyor. Bu toparlanma noktasında devletin güçlenmesi gerekiyor. Devletin yeniden güçlenmesi için bir milli idari reformun yapılması gerekiyor. Bu milli idari reformun yapılması noktasında da devletin kurucu iradesini temsil eden Atatürk'e yeniden dönülmesi gerekiyor. Bu çerçevede ben iki yeni kitap yayınladım. Bir tanesi, şimdi Atatürkçülük bitti, Kemalizm bitti diyorlar biliyorsunuz. Ama ben bitmedi, günümüzde Atatürkçülük devam ediyor diyorum yeni bir kitabımla. Evet. Daha da ileri gittiğimiz zaman olayın bir de ideolojik boyutu var biliyorsunuz. Çünkü sosyalizm bir ideolojiydi, liberalizm bir ideoloji, emperyalizm bir ideoloji ise o zaman Türkiye'yi ve Türk devletini var eden, ulus devleti var eden Kemalizm de bir ideoloji. Kemalizm de güncel boyutunu ele alan bir çalışma yaptım. Bunu da ayrı bir kitap halinde ortaya koydum. Çünkü Amerika'nın ve Amerika'daki gizli servislerin ve Amerika'daki think tanklerin bir çalışması olduğunu görüyorum. O da şudur. 2000'li yıllardan sonra, yani Türkiye'nin üzerine çok gelip Türkiye'yi bu coğrafyada kendi planları doğrultusunda kullanmak isteyip de başaramadıkları noktada halkta artan tepkiyi önlemek üzere yeni bir yaklaşımı gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bir neo kemalizm çalışmasını Amerikalılar yapıp bize kabul ettirmeye çalıştılar. Şimdi neo kemalizme giderseniz bu neo lafları maalesef gerçeği ortadan kaldırmak ya da gerçek düşünceleri kaydırmak, saptırmak üzere kullanılıyor. Biz bir neo kemalizmi hiçbir zaman düşünmedik. Türkiye olarak yaşanan olaylar, yaşadığımız bu çekişme süreci çok ciddi boyutta Atatürk'ün haklılığını ortaya koymuştur. Atatürk bitmedi, aksine Atatürk'ün haklılığı ortaya çıktığı içindir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmadı. Bakın 30 yıl devleti yıkmaya çalışanlar biz bu devleti yıkamayız diyorlar. Demek ki devlet sağlam kurulmuş. Bunu görmemiz lazım. Demek ki Atatürk kurucu iradeyi temsil eden kurucu önder olarak sağlam bir model ortaya koymuş. Bunu da görmemiz lazım. O zaman buna sahip çıkarak değişen koşullarda bu Avrasya kavgasının devam ettiği dünyanın merkezi coğrafyasında Türkiye merkezli bir planı, bir programı gündeme getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunun detayına girmiyorum. İleride belki bir başka programda B planı kitabında anlattığım ya da işte Sayın Davutoğlu'nun kitabındaki stratejik derinlikle Brzezinski'nin kitabındaki Amerikancı Avrasyacılığa karşı bir Türk Avrasyacılığı nasıl olabilir, nasıl gelişebilir? Türkiye merkezli dediğimiz zaman da Atatürk'ün kurduğu ulusal, üniter ve merkezi devlet modeliyle Türkiye nasıl bir Avrasya stratejisi geliştirebilir? Atatürk 2. Dünya Savaşı sürecinde Sovyetler Birliği'ne karşı ya da Hitler ve Mussolini'nin İtalya ve Almanya'nın başındaki o emperyalist saldırgan liderlerin bu coğrafyaya saldırmasına karşı ne yaptığını çok iyi etüt etmemiz gerekiyor. Atatürk Sovyetler Birliği'ne karşı İran'la ortaklık kurarak Sadabat Paktı'nı gündeme getirmiştir biliyorsunuz. Hitler ve Mussolini'nin de Balkanlar üzerinden Türkiye'ye saldırmasını önlemek üzere bir Balkan Paktı'nı gündeme getirmiştir. Bunlar yaşanan olaylardır.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı'nda devletin kurucusu Atatürk öncesinde bunları gerçekleştirerek Türkiye'nin güvenliğini sağlayabiliyorsa o zaman bir Üçüncü Dünya Savaşı sürecinde, çünkü niye Üçüncü Dünya Savaşı süreci diyoruz? Büyük İsrail Savaşı olmadan olmaz. Böyle kısmi savaşlarla falan da olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir büyük savaş isteniyor. Yani bakın Irak üzerinden bir bölge savaşı istendi. Türkiye Irak'la savaştırılmak istendi. Ya da bir Türk-Arap savaşı ya da Suriye üzerinden bir Türk-İran savaşı kışkırtılmak istendi. Türkiye'de, İran'da, Irak'ta bu oyunlara gelmedi. Çünkü bu savaşın sonucunda savaşın galibi olmayacak. İki devlet savaşacak, birbirlerini yıkacak. Biz evet. bunu İran-Irak savaşında gördük. Biliyorsunuz 9 sene savaştı İran-Irak. Doğru. Savaşın galibi olmadı, evet, yoktu. Evet, yoktu. İran'da kaybetti, milyonlarca insan öldü, Irak'ta evet. öldü. Yani Hümeyni'nin önünü kesmek üzere Amerika, İngiltere, efendim Saddam Hüseyin'e çok silah verdiler. Evet. Saddam'ı Hümeyni'ye karşı kullandılar ama İsrail'in çıkarları gündeme gelince Saddam'ın idamını da gerçekleştirdiler. Demek evet. ki emperyalizme dayanmak meseleleri çözmüyor. Aksine emperyalizmin değişen koşullarda ortaya çıkardığı yeni oyunlara alet olmak durumunda kalıyorsunuz ki evet. o da sizin ortadan kaldırılmanıza kadar gidecek yolları açıyor. İşte Türkiye'nin 27 Mayıs'ta Menderes'le ilgili olarak yaşadığımız süreci de bu doğrultuda değerlendirebiliriz. Doğru. Evet. Yani o dönemi iyi incelerseniz Menderes'in Amerika'ya, İsrail'e, Batı emperyalizmine hayır dediğini görürsünüz.
Evet, evet. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Daha konuşulacak çok fazla konu var. İnşallah diğer programlarımızda, programlarımızda sizinle İnşallah. Girip bunları tekrar ele alırız.
Size Ankara'ya geldiğiniz için, Ankara'dan bu programları yaptığınız için, Ankara'dan yayın hayatını başlattığınız için bir Ankaralı bilim adamı olarak teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınıza başarılar diliyorum.
Biz asıl size bu birikiminizi, ilminizi bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi inşallah bir başka programda i̇nşallah. Daha başka konuları birlikte ele almak üzere iyi günler diliyorum. Sayın seyirciler, bir birlik zamanı programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak üzere iyi günler diliyorum.